Bismillahirrahmanirrahim. Keramet konusunda örnekler verdik. Bazı insanlar veli olabilirler, kerametleri de olabilir ama bunların mürşit olma hakkı yoktur. İlim sahibi değilse takva ile yol gösterilmez. Ama bunlardan istifade edilir. Bazı insanlara Allah Azze ve Celle kalbine doğru yolu ilham eder ve o şekilde sırat-ı müstakim üzere gidebilir. İstifade edilir yani. Nasıl ki alimlerle istişare edilirse aynı zamanda abidlerle de istişare edilir. Çünkü alim ilmiyle bilirken abid de ibadetiyle doğruyu hissedebilme kabiliyeti gelişmiş olabilir. Ondan dolayı alimle de abidle de istişare güzel bir şeydir. İmam Malik diyor ki hadis aldığım kimseler arasında istiska yaptığım kişiler vardır. Yani yağmur duasına çıktığım, yani ya Rabbi bu zatın hürmetine yağmur ver diyebileceğim ya da işte gel bizle beraber Allah'a dua et, senin duan sayesinde belki Allah yağmur yağdırır diyebileceğim insanlar var muttaki, ama bunlardan diyor hadis kabul etmem, bunların hadislerini almam diyor. Halbuki muttaki bir insan, yalan da söyleyecek hali yok. Ama ilim sahibi değil. Anlamaz ya hadisin sahih olanını, olmayanını. Anlamaz. O yüzden diyor ben onlardan dua isterim ama hadis almam. Ben de her zaman diyorum ya, bazı insanlar var ki kalkarsın, elini öpersin ama yolun, onun gösterdiği yoldan gidemezsin. Çünkü yol gösterecek ilmi yoktur. O halde mürşit kimdir? Hem takva olan hem de ilim sahibi olandır. Yalnız takva sahibi olan mürşit değildir. Mesela babasından kalmış bir post üzerine oturmuş. Velev ki de takva sahibi olsun. Çoğunluğu takva sahibi değil. Çoğunluğu değil. Diyelim ki takva sahibi ama ilim sahibi değil. Babası belki alimmiş ama kendisinde bir şey yok. Mesela babası buna teslim ediyor tarikatı. Bu tarikat padişahlık mıdır? Babadan oğula mı geçiyor? Ehil olana vermesini Kur'an emrediyor. Bu bir emanettir. Sen tarikatı teslim ediyorsun bir cahil adama. Senin oğlun olabilir. Takva da değil çoğunluğu ama takva bile olsaydı yine olmazdı. Yani çünkü sen ona mürşitlik makamı veriyorsun. Ha, veli ise diyelim ki tamam veli yani. Bir şey dediğimiz yok. İnşallah velidir. Ama sen ona mürşitlik makamı veriyorsun yani. Tarikatın lideri yapıyorsun. Tarikatın lideri mürşit oluyor. Bir de yol gösteriyor insanlara. İcabında mesela seçimlerde hangi partiye oy verileceğine dahi karışıyor. Değil mi? O halde ilim sahibi de olması lazım. İcabında mesela olur olmaz fetva veriyor. Bir şeyin anladığı da yok. Hayatında iki sene diz çökmemiş adam. Fetva veriyor. Yani babadan oğula geçen şey ne yani? Ne velayet makamı babadan oğula geçer? Takva geçer mi babadan oğula? Böyle bir kanun mu var yani? Ne velayet makamı babadan oğula irsi olarak geçer? Ne de ilim babadan oğula irsi olarak geçer? Ha kendisi takva sahibiyse İyi güzel ama mürşitlik makamına sen onu koymuş oluyorsun. Senin bu çocuğun yıllarca ders okudu mu? Yok. Ders okuttu mu? Yok. Ders okumak da yetmez. Yani. Ders okutmak da lazım. Öyle tek ders almakla insanda ilim mi olur yani? Ders vermeyenin ilmi mi olurmuş yani? Yani ders almamış zaten de veremez dolayısıyla. Vermemiş ve bu adam babasının postuna oturuyor. Ya bu post mürşidin postu. Yalnız takva sahibinin postu olsaydı otursun, tamam. Takva ise otursun. Ama senin bu postun mürşitlik postu. Nasıl sen buna veriyorsun? Bu ne okumuş, sen buna mürşitlik makamını veriyorsun yani? Zaten kendisinde de ilmi yok ki. Kim mürşit olabilir? O da bilmiyor ki zaten. O da kendi gibi, oğlu da kendisi gibi. Niye ben oldum, niye oğlum olmasın diyor. Zaten sen de olamazdın da sen de baban aynı hatayı yapmıştın. Hakiki bir mürşit, mürşidi kamil denilen, hem ilim sahibi hem takva sahibi olur. Hayatında kitap okumamış, ders anlamış insanlar mürşitlik postuna oturuyorlar. Bundan daha büyük bir cinayet olabilir mi ya? Binlerce insanı saptırıyor, kendi de sapıyor, kaldıramayacağı bir yükün altına giriyor. O halde mürşit olmak için bir kere zeki olmak da lazım demek ki. Takva yetmez yani. Çünkü ilim sahibi olacak. İlim sahibi olmak için zeki de olmak lazım. Çünkü ilim ne demek? Bir sürü şeyin kafada olması demek. Kitaplardaki ilim sana ne faydası var? Diyelim kitap okumuşsun da kafada ne var? Sen bana onu söyle. Yani kafaya sığmıyor. Kafası küçük, kafaya sığmıyor yani. 3-5 bilgiden sonrası tıkanıyor, artık alamıyor kafası. Demek ki senin işin değil bu iş. Yani ilim sahibi olmak 3-5 kitap okumak değil ki, bir sürü bilgiyi kafada doldurabilmek. Bu da hani bilgisayarın hard diski gibi yani. Geniş bir hard disk lazım buna. 1 GB'lık hard diskle ne olacak? Ne kadar bilgisayar sayılır o? Onun gibi bir şey. Dolayısıyla adam bakıyorsun mesela, hiç zekası bile yok yani. Mürşitlik makamında oturuyor. Böyle bir hakkı yok. Ve bu sapar ve saptırır. Şeyhlere beyat meselesine gelince, bey'a veya bi'a, beyat etmek, aslında bey'a kelimesi Arapçada alışveriş demek. Daha çok satış manasında kullanılır. Bi'atu dediği zaman Arap sattım demek ister. Aldım demek istemez. Ama şira ve bey kelimeleri bazen birbiri yerine kullanılıyor. Yani alış ve satıştır aslında. Fakat birbiri yerine kullanıldığı olur. Bu bey, yani beyat diyoruz biz. İşte Türkçe'de Türkçe'ye geçmiş daha doğrusu. Yani bey'a, sonunda tenis var, yuvarlak te. Üzerinde durulduğu zaman bey'ah diye durulur. Vakıf halinde bey'ah. Geçiş vasıl halinde bey'at. Mesela bey'atlerimiz derken mesela bey'at denir. Bey'atler. Bey'atimiz mesela derken ondan sonra bir harf geldiği için bey'at denir. Ama tek bey'ah, tek olarak kullanılıyorsa bey'adır aslı. Bey'ah. Neyse biz şimdi, tabii Türkçe'de beyat diyoruz yani halkın anlaması için. Beyat desen anlamıyorlar. O yüzden beyat diyoruz. T ile okuyoruz yani. Şimdi şeyhlere yapılan beyat bağlayıcı mıdır değil midir? Şeyhlere yapılan beyat hangi beyat sınıfına girecek yani? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mürşit, veliden bahseder. Ayette buyuruyor ki Allah kimi saptırırsa ona bir veliyi, mürşit bulamazsın. Veliyye mürşide. Velen tecide lehum veliyye mürşide. Allah kimi saptırırsa ona bir veliyi, mürşit, yani hem veli hem mürşit. Yani hem muttaki hem ilim sahibi. Hem yani bu yoldan gitmiş gelmiş. Şimdi tabii ki veli-i mürşit olmak hem takvayla hem ilimle dedik, ama bir de çile var yani. Yani çile çekmeden de mürşit olunulmaz yani. Demek ki Allah bir kimseyi saptırmak isterse, isterse derken, tabi bunlar da yanlış anlaşılıyor. Allah ister mi kulunun sapmasını? Bu bir ifade şeklidir, bu bir üsluptur. Allah tabii ki istemez. Allah rahmetine tabii ki böyle bir şey sığmaz. Bu bir üsluptur yani. Arap'ın konuşma tarzına göre Kur'an gelmiştir. Arap'ın konuşma tarzında böyle ifadeler var. Allah saptırırsa gibi. Kimse kendi, mesela kimse kurtulmaz gibi filan. Ve işte kimse doğru yolu bulamaz. Allah saptırıyor demek değil yani bunun manası. Yani Allah sapmasına müsaade ederse ve o kişi illa sapacağım derse Allah da müsaade eder ve sapma olayını Allah yaratır. Yaratan Allah'tır. Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri yaratan da Allah'tır. Hayrı yaratan Allah, şerri yaratan başkası mı? O zaman iki tane mi ilah var? Böyle bir şey olmaz. O yüzden ehli sünnete göre hayrı yaratan da şerri yaratan da Allah'tır. Mutezile Allah şerri yaratmaz der. Halbuki bu iki tane ilahı gerektirir. Bu yanlış bir görüştür. Allah bir kimseyi saptırırsa ona bir veli mürşit bulamazsın buyuruyor. Demek ki veli olması yetmiyor. Bir sapmış insanı düzeltmek için demek ki mürşit gerekiyor. Yani veli olması yetmiyor yani. Bir veli bir insanı hidayetine vesile olamayabilir. Yani bir mürşitlik görevi yoktur ve öyle bir ilmi yoktur. Şimdi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim sadıklarla beraber olun buyurur. Sadıklarla beraber olun. Dürüst insanlarla. Sadık nedir? Sıdk nedir? Doğruluk, dürüstlük nedir? Kimlerle beraber olmamız emrediliyor? Sadıklar, sadıklar kimler? Rabia Hatun'un yanına ziyarete gitmişlerdi. Hasan Basri, Malik bin Dinar, Şakik-i Belhi. Üç alim Rabia Hatun'u ziyaret ettiler. Hasan Basri ondan daha büyük birisi olduğu halde o kadından istifade etmek isterdi maneviyatından. Hatta daha sonra onunla evlenmek de istemiş. Rabia Hatun onları görünce onlara bir soru sormuş. Demiş ki dürüst kimdir? Sadık yani. Dürüst. Sadık. Kur'an-ı Kerim sadıklarla beraber olun buyuruyor. Sadık kimdir? Hasan Basri Hazretleri demiş ki Rabbinin darbeleri karşısında sabreden adam dürüsttür, sadıktır. Sabretmiyorsa dürüst değildir. Bunu beğenmiyor. Diğeri söz alıyor. Diyor Rabbinin darbeleri karşısında şükreden adam. Çok şükür diyor. Bir kötü bir olay olmuş yani. Zahiren. Çok şükür diyor. Böyleyse ya madem ki Allah'tan geldi o halde mesele yok yani. Şükrediyor. Sevgiliden gelen şey hoş geliyor yani kendisine. Bunu da beğenmiyor. Üçüncü kişi söz alıyor. Diyor ki Rabbinin darbelerine sevinen adam dürüsttür. Bunu da beğenmiyor. Daha güzeli söylenmeli diyor. Sen söyle diyorlar. Diyor ki Rabbinin darbelerinin farkında bile olmayan adam. O kadar Rabbi ile meşgul ki farkına varmıyor. Bir bela geliyor, gidiyor, onun haberi olmuyor. O çünkü meşgul zaten. Tıpkı Yusuf'u gören kadınlar elini kesmişti de farkında olmamışlardı. Yusuf'a bakan bile elini kesiyor, bir belaya uğruyor, farkına varmıyor. Da Allah'a bakan, onunla beraber olan nasıl farkına varır ki diyor yani. Varıyorsa sadık değildir. İşte sıdk ve sadık bu. Yani Allah'la beraber ve bir takım şeylerin farkına bile varamaz hale gelmiş. Bazı belalar gelir gider, farkına varmaz. Çünkü o meşguldür zaten. Ama Allah ile meşguldür. Para pulla değil. Elhasılı kelam, Kur'an-ı Kerim, müminler onlardır ki imandan sonra şüpheye sapmamış ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. Bunlar sadıktırlar diyor. Demek ki mürşitler sadık olmak zorunda. O halde bu özellikleri taşımak zorunda. Kur'an-ı Kerim onlarla beraber olun diyor. Allah'ın dostlarıyla, sadıklarla beraber olun. Çünkü size mutlaka faydaları olur. Bu sadıklar da kimlerdir? İman ediyor, iman esaslarına ve sonra da şüpheye düşmüyor. Demek ki şüpheye düşerse sadıklar sınıfına girmeyecek. En ufak bir şüpheye saplanmıyor ve ondan sonra mal ve canla cihad ediyor. Bunlar sadıklardır. Bunlarla beraber olunması emrediliyor. Şimdi diyelim ki bir şeyh böyle bir insandır. Sadıklardandır yani. Bununla beraber olunması, böyle insanlarla beraber olmak lazımdır. Ve mürşit olması için irşat ediyor olması lazımdır. Yalnızca takva sahibi ise, irşat faaliyetleri yapmıyorsa, ki mesela bugün birçok tarikatta hiç konuşmaz şeyhler, o zaman nasıl mürşit olacaksın? Hem de mürşidi kamil diyorlar, bir kelime konuşmuyor halbuki adam. Sadece gelenlere bir tas çorba ikram ediliyor, ondan sonra el öpülüyor, gidiliyor. Mürşit dediğim konuşur, irşat faaliyetleri yapar. İrşat faaliyetleri yapmıyor ise bu mürşit değildir. Belki eğer hakikaten muttaki bir insansa, belki diyelim ki velidir. Ama aslında muttaki olduğu da şüphelidir. Çünkü bugün Müslümanlar zayıf durumdadırlar ve bu konuşmuyor. Niye konuşmuyorsun yani? Efendim ben korktuğumdan değil ama ben bilmiyorum. Ha, o zaman bilmiyorsa bu veli bir alime tabi olmak zorundadır. Mecburdur buna. Katılmak zorundadır faaliyetlere. Katılmak zorundadır. Efendim ben bir kenarda durmaktan daha çok hoşlanıyorum. Çok girmek istemiyorum. Korktuğumdan değil. Ama huzur bulamıyorum. Yani böyle faaliyetler içerisinde koştururken filan. Ben böyle, sen demek huzur arıyorsun. Allah'ın rızasını değil. Allah'ın rızasını arasaydın, Allah'ın rızası neydeyse ona başvururdun. Demek ki seninki rıza-i ilahi aramak değil, huzur aramak. Mürşitsen irşat faaliyetleri yap. Değilsen o zaman tabi olman gereken birini bul, ona tabi ol. Efendim ben zaten şeyhim. Hayır, sen şeyh değilsin. Sen aslında tabi olması gereken bir insansın. Sen metbu olmuşsun. Sana tabi oluyorlar. Halbuki sen tabi olmalısın. Yani sen bedava bir post üzerine oturmuşsun. Tabi olması gereken insan. Haddi zatında böyle bir insanın beyat etmesi lazımdır. Ama beyat alıyor. Mürşit değilsin ki. Hatta bazıları böyle konuşmamayı bir marifet zannediyor. Niye peygamberler konuştu? Efendim işte ben kendimde o yetkiyi görmüyorum. Tamam, güzel. O yetkiyi görmüyorsan o zaman o yetkiye sahip olan birine tabi olmak zorundasın. Tabi ol ve işin içinde bulun. Bir kenarında bulun sen de. Sen neyine gereksen bir kenara çekilmişsin, şeyhlik taslıyorsun. Sen madem ki o ilmin yok, irşat yapamıyorsun veya irşat yaptığını sanıyorsun ama sadece saçma sapan hikayeler anlatıyorsun. Ne hayatında ders okumuşsun, ne doğru düzgün kitapları tahlil etmişsin. Sen ne anlarsın ilimden bilimden? Sen yapman gereken şey tabi olmaktır. Ama sen haline bakmıyorsun, Hasan Dağı'na oduna gidiyorsun ve milletten bir de beyat alıyorsun. Sen ne okumuşsun yani? Şeyhlere yapılan bu tür beyatler bir kıymeti var mıdır? Bununla ilgili daha sonra bu mevzu gelecek de ben yani şimdiden de şunu söyleyeyim. Mutasavvıflar da bunu söylüyorlar. Gerçek mutasavvıflar şeyhlere yapılan beyatın bağlayıcı olmadığını onlar da kabul ediyor. İmama yapılan beyat ile şeyhe yapılan beyat arasında fark vardır. Şeyhe yapılan beyat takva üzere yapılan bir beyattır. Söz vermektir. Yani ben işte mesela her gün şu kadar tesbihatta bulunacağım, zikredeceğim. İşte kerahat olan şeylerden, mekruhlardan yani kaçınacağım gibi. Haramlardan tabii ki zaten kaçınacak. Yani nafile ibadetlere dikkat edeceğim. Mekruhlardan kaçınacağım. Bu manada yapılan bir beyattır. Takvaya gayret göstereceğinin sözünü vermektir. Şeyhe yapılan beyat siyasi bir beyat değildir. İtaat sözü değildir. Şeyhe yapılan beyat tıpkı şeye benzer, yani tam benzemiyor tabi ama bir yönüyle benziyor. Peygamberimize birinci Akabe beyatında yapılan beyatı andırıyor. Birinci Akabe beyatında verilen söz, yapılan beyat neyle ilgilidir? İman esaslarına bağlı kalacağına, namazı kılacağına, işte haram işlemeyeceğine, bu gibi şeylere söz verilmiştir birinci Akabe beyatında. Hatta o yüzden o beyata kadınların beyatı denir. Beyatun nisa. Yani kadın beyatı. Neden? Çünkü daha sonra kadınlar da bu esaslar üzere beyat etti peygamberimize. Daha sonraki yıllarda. Cihat üzerine, ölüm üzerine değil. İtaat üzerine değil. Takva, harama düşmeyeceğim. Mesela zina etmeyeceğine dair. Çocuk varsa karnında onu söyleyeceğine dair. Saklamayacağına bir sebepten dolayı. Hırsızlık yapmayacağına, bunun gibi bir takım esaslar üzerine beyat etmişlerdi. Bu birinci Akabe beyatında da benzeri ifadeler geçtiği için kadınların beyatı diye meşhur olmuştur. Orada beyat edenler hepsi kadın olduğuna değil, hemen hemen tamamı da erkektir ama bu ifade tarzından dolayı öyle tarihe geçmiştir. İkinci Akabe beyatında ise İtaat üzerine. Siyasi bir beyattır yani. Yani mesela peygamberimizi koruyacakları üzerine, onun için canlarını verecekleri üzerine beyat. Mesela Beyat-ı Rıdvan Kur'an'da geçen akasya ağacının altında Hudeybiye'de yapılan beyat. Ölüm üzerine yapıldı. Ölsek de yani itaat edeceğiz. Öl desen öleceğiz yani. Böyle bir beyat yapıldı. Birinci Akabe beyatı böyle değil. Demek ki şeyhe yapılan beyat birinci Akabe beyatını andırıyor. Haramlardan uzak duracağıma, farzları yapacağıma, işte şu kadar Allah'ı zikredeceğime falan. Ama cemaatte yapılan beyat ya da İslam devletinde yapılan beyat, siyasi beyat, o ikinci Akabe beyatını ve Beyat-ı Rıdvan'ı daha çok andırıyor. Siyasi beyat yani. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir imam varken ikincisi çıkarsa ikinciyi öldürün. Meşru bir imam varken, insanlar tarafından seçilmiş, zorla iş başına gelmemiş, meşru bir imam varken ikincisi çıkarsa ikinciyi öldürün. Şimdi mesela buradaki besbelli ki siyasi beyattır. Çünkü mesela bir şeyha diyelim beyat etmiş, ondan sonra başka bir şeyha da beyat edebilir. Ve hiç kimse bir şeyh var zaten dünyada ikinci bir şeyh çıkamaz dememiştir. İslam tarihinde böyle bir laf saçmalayan yoktur. Çünkü herkes biliyor ki şeyhe yapılan beyat bağlayıcı değildir. O yalnız takva sözü vermektir. O kadar. Hadiste madem ki ikinci imamı öldürün, imamlık iddia edeni öldürün buyuruyorsa, demek ki bu siyasi beyattır. Çünkü ancak o zaman öldürülebilir. Tabi bu dediğimizde İslam devletinde olacak bir şeydir. Devletin başındakilerin vereceği bir karardır. Yoksa bu bir cemaat içerisinde onu bunu öldürmek manasında değil. Ama fitne fesat çıkartan olursa onun fitnesine fesadına engel olunulmalıdır. Öldürülmezse de en azından engel olunulması lazımdır. Çünkü yoksa cemaat darmadağın olur. Tavır konulması lazımdır. Said Havva da burada bu beyat tam bahsediyor. Yani şeyhlere yapılan beyat ile imama yapılan beyatı farkını anlatıyor. Ve burada bazı bu tasavvufların da sözlerini almış. Diyor ki şeyhler diyor beyat alırken Fetih suresinin 10. ayetini okurlar, sadece o kadar. Sana beyat edenler Allah'a beyat etmişlerdir. Yadullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Bu ayeti okurlar, o kadar diyor. Yani tasavvuftaki beyat böyle işte şunu yapmaya, itaat edeceğime vesaire vesaire vesaire, tehlike olduğunda kaçmayacağıma gibi siyasi beyat diyebileceğimiz bir beyat şeklinde değildir. İtaat sözü vermek değildir yani tasavvuftaki. Demin anlattığım gibi ve yalnızca bu ayet okunur, o kadar yani. Daha ötesi yok. Ve bu beyat, şeyhe yapılan bu beyat, hakikaten şeyh ise yani ona yapılan bu beyat siyasi beyata engel olamaz. Bu şekilde beyat yapılamaz. Bu caiz olamaz. Yani mesela öyle bir beyat yapmış ki şeyhe, ben diyor mesela hiçbir cemaate girmeyeceğime veya sen mesela cemaate katılma dersen katılmayacağıma. Halbuki şeyhe yapılan beyat itaat sözü değildir aslında. Sadece manevi bir bağdır, o kadar. Siyasi beyattır asıl olan, bağlayıcı olan siyasi beyattır. İtaat sözü. Ne olursa olsun, hoşuna gitse de gitmese de, darlıkta da bollukta da itaat edeceğine. Özeti bu. Sahabe-i kiramın da gerek peygamberimize gerekse sahabe döneminde, Hulefe-i Raşid'in döneminde yaptıkları beyat itaat beyatıdır. İtaat sözü vermektir. Dolayısıyla şeyhe yapılan beyat, imama yapılan beyati ortadan kaldıramaz. Ve şeyhe beyat edildiği zaman bir imama beyat artık edemem denilemez. Etmeli miyim diye sorsa tabii ki etmelidir. Çünkü asıl olan odur. Müslümanın İslam'ın zayıf olduğu bir dönemde yalnız kalması caiz olamaz. Faaliyetlerin içerisinde yer alması kendisine vaciptir. Dolayısıyla bunu da kimi uygun görüyorsa onlarla beraber bu faaliyetlere katılacaktır. Onun kararını kendisi verecektir. Çünkü dünyada bütün Müslümanlar bir imamı olmadığından herkesin illa da filan kişiye beyat etmesi istenilemez. Ama bir halife olsaydı, bütün dünyada Müslümanların tek bir tane lideri olsaydı, o zaman istese de istemese de herkes ona itaat etmek zorundadır. Herkesin keyfine kalmaz. İtaat etmeyene de ceza verilir. Ben sana beyat etmedim ki sana itaat edeyim diyemez kimse. Çünkü bugün mesela diyelim ki başbakana herkes oy vermemiştir ama herkes itaat ediyor. Çünkü artık seçilmiş yani. Mazbatayı almış yani, artık herkes mi onu seçmiş olmalı? Müslümanlar işte neyse seçerler halifeyi, yetkililer, ondan sonra artık o bütün Müslümanların halifesi olur. Dolayısıyla hiç kimse ondan bağımsız olamaz ve ona itaat etmem diyemez. İtaat etmem diyen asi olur, bagi durumuna gelir. Gerekli cezası verilir. Ama bugün öyle bir durum olmadığından, çeşitli cemaatler olduğu için onlara yapılan beyat da bağlayıcıdır. Şeyhe yapılan beyat gibi değildir. Aynı kapsama girmez. Çünkü cemaat sonuçta siyasal bir faaliyet de yapmış oluyor. Ve yapılan beyat itaat üzerine olacaktır. Dolayısıyla da bu şeyhe yapılan beyata benzemeyecektir. Bağlayıcıdır. Ama halifeye yapılan beyat gibi değildir yine de. Çünkü halife tüm dünya Müslümanlarının lideridir. Onu istesen de istemesen de kabul etmek zorundasın. Ama cemaat öyle değildir. Cemaat istemezse adam kabul etmez, etmez yani, kendi bilir. Hiç kimse diyemez yani herkes bizim cemaatimize gelecek, yoksa döveriz, söveriz, öldürürüz falan, saçma sapan böyle konuşamaz. Çünkü hiç kimse halife değil yani. Evet.
Şimdi bu dünkü tarikatlerden tövbe alma olayla delil olarak bunu söylüyor. Mesela birinci akabe beyatını delil olarak gösteriyor. Buna nasıl cevap veriyor?
Birinci akabe beyatında peygamberimiz tövbe mevbe almamış ki. Adı üzerine beyat, orada söz vermişler yani iman esaslarına bağlı kalacaklarına, zina etmeyeceklerine, adam haksız yere adam öldürmeyeceklerine vesaire, bir takım haramlara dikkat edeceklerine, farzları yapacaklarına, böyle bir söz olayı var yani. Tövbe etme olayı, tövbe Allah'a yapılan bir şeydir yani. Böyle tövbeyi yani şey, birinci akabe beyatını şeyhe yapılan tövbeye benzetiyorlarsa yanlış olur, ama şeyhe yapılan beyate benziyor yani. Çünkü bir itaat söz konusu değil. Zaten birinci akabe beyatında da öyleydi. İtaat sözü geçmiyor. Ama tövbe olayı yok yani orada. Tövbe herkes kendisi Allah'a yapar. Bir şeyhe tövbe etmeye, gidip onun yanında tövbe vermeye falan gerek yok. Tövbe Allah'la kulun kendi arasında. Ama mesela bir şeyhin yanında söz vermek, şeyh de şart değil, bir arkadaşın yanında, bir alimin yanında, bir dostunun yanında, anasının babasının yanında, hatta birisinin yanında söz, bundan sonra söz bu günahı inşallah işlemeyeceğim mesela. Bu güzel bir şeydir. Maksat birkaç tane şahit olsun. İnsan biraz daha dikkat eder. Söz vermiş ya artık. Söz verdiğini bildiği için daha dikkatli olur. O manada faydalıdır. Ama tövbe illa da şeyhin yanında yapılır diye bir şey söz konusu değil yani.
Bazı tarikatlar, ki tarikatların müdavimleri, il temsilcileri var bazı tarikatların. Böyle Türkiye'de geniş çaplı bir tarikat. Bunların tebliğlerinde şu, tövbe esası şu şekilde ifade ediliyor. Yani biz çok günahkarız, Allah bizim tövbelerimizi kabul etmeyebilir. Bizim şeyhimiz Allah dostudur. Ona gidip tövbe ettiğimiz zaman o da Allah'a, dolayısıyla Allah onun aracılığıyla tövbemizi kabul etmiştir şeklinde. Ve de il temsilcilerinden bir tanesini duymuştum da bu şekilde, bir iki kişiden bu şekilde duymuştum. Peki bu şirke götüren bir durum değil mi?
Eğer şeyhine, yani şeyhim benim için Allah'a dua et de Allah tövbemi kabul etsin tarzında bir şeyse, bunun bir mahsuru yok. Yani birbirimizden dua isteyebiliriz. Ama öyle değil de şeyh gayipte olduğu halde veya ölmüş bir insandan ona dua ediyor, o benim duamı iletir diyor. Mesela buna daha sonra geleceğiz. Tevessül konusu. Onu vesile kılmak yani. Aracı kılmak. Buna daha sonra geleceğiz. Allah günahkarın da duasını kabul eder. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Salihlerin, mürşitlerin duasına icabet ederim demiyor. Herhangi bir da'i, dua eden kimse, duasına icabet ederim buyuruyor. O halde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Madem öyle, o halde bana dua etsinler. Bana iman etsinler. Ve ta ki bu şekilde adam olsunlar da reşit olsunlar. Demek yoksa reşit olamazlar. Olgunlaşmış sayılmazlar. Demek ki ya Allah'a dua etmek için bir aracıya gerek yok. Günahsız olmaya da gerek yok. Zaten şeyh dediğin günahsız mı ki yani? Peygamber mi yani? Yani böyle bir şey İslam'da yok. İnsan direkt olarak kendisi Allah'a dua edebilir. Şimdi şeyhte olması gereken bir takım vasıflar burada madde madde sayılmış. Bunlar uzun uzun giremeyeceğiz. Çünkü çok uzun süre, vaktimiz yok. Ben şöyle hızlı hızlı sayayım. Evvela şeyh eğer bir mürşit olacaksa, yani zaten şeyh demek mürşit olmak zorunda ya, olan insan demek yani. Çünkü yol gösterecek insanlara. Dolayısıyla evvela fakih olması, fıkıh bilmesi, alim olması gerekir. Çünkü yol gösterecek. Helali haram bilecek ki ona göre fetva verecek. İkincisi haddi, usulü ve lisanı bilecek. Mantık ilmini bilecek, usul ilmini, yani usulü fıkıh bilecek, Arapçayı bilecek. Şeyh olmanın şartları yani. Bugünkülerin birçoğunda bu özellikler yoktur. Kişilerin maksatlarını bilecek. nefsi, aklı, ruhu bilecek. Nasih ve mensuhun sırlarını bilecek. Yani hangi ayet mensuhtur, hangisi nasihtir, onları bilecek. Seyr ilallahı nasıl yapılacağını bilecek. Yokuşları, inişleri bilecek. Yani seyr ilallah yapan kimselerin önünde ne gibi yokuşlar var, ne gibi inişler var, neresi çukur, neresi tümsek. Bunları bilecek. Bu yoldan gitmiş gelmiş olacak. Nehirleri, pınarları bilecek. Yani seyr ilallah esnasında önüne çıkan nehirleri, pınarları bilecek. Su olan yerlerde konaklayacak. Bunlara tabi mecaz. Yani kitapta zaten geniş geniş anlatıyor. Daha doğrusu çok da geniş sayılmaz da. Yani her bir maddeyi işte birkaç cümle, bir iki paragraf şeklinde anlatıyor. Onlara oradan bakabilirsiniz. Şeyhde olması gereken vasıflar. Korunacak ilimleri, zarardan insanı koruyacak olan ilimleri bilecek. Demin toprakları, kumsalları tanıyacak demiştik. Yani müridin karşılaşacağı imtihanları, kolaylıkları, başarının sırlarını bilecek ki müridine yol gösterebilsin. Çünkü mürid o yola girmiş, o imtihanlar onu bekliyor. Yani o yoldan gitmiş gelmiş olacak ki nerede zorluklar var, mürid nerede zorlanır, onları bilecek. Bu şekilde su olan yerde konaklamayı bilecek dedik. Yani fenafillah makamında seyredenlerin yerlerin, onlarla beraber olmayı, onların menzillerinde konaklamayı, onların makamında bir müddet kalabilmeyi bilecek. Yani fenafillaha ulaşmış olacak aslında denilmek isteniliyor. Ve katıyla yumuşağı anlayabilecek. Yani kimin kalbi katıdır, kimin kalbi yumuşaktır. Katı kalbi ve yumuşak kalbi anlayabilecek. Kalp mütehassısı olacak yani. Hastalıkları tanıyabilecek. Müridinde ne gibi hastalıklar var? Onları anlayıp ona göre ilaç verebilecek. İlaç ilmini bilecek. İlaçları tanıyacak. Hangi ilaç neye fayda verir? Mesela diyelim kibrin çözümü nedir? Şifasın hangi amel ile kibirden kurtulabilir? Mesela haset var diyelim müritte. Müritteki bu hasedi gidermenin yolu nedir? Hangi açıklamalar veya hangi ameller bunu tedavi eder? Mesela diyelim müritte tembellik var. Tembelliği gidermenin yolu nedir? Yani bunları bilecek. Tabii şeyh ne kadar bilirse bilsin, mürit evvela mürit olacak yani. Ne demek mürit? İrade eden, isteyen, talip olan, iradesini kullanan. Şimdi mürit mürit değilse, iradesini kullanmıyorsa şeyh ne yapsın? Mürit tembelleşmiş. Artık değişme kabiliyetini kaybetmiş, katılaşmış. Artık esnekliğini kaybetmiş. Tabii bunu artık mürşidin bir şey yapması çok zor. Kendisi evvela istemesi gerekiyor yani. Ondan sonra ancak mürşid ona yol gösterebilir. Yoksa peygamberimiz bile konuşuyordu. Gene insanlar aynı tas aynı hamam. Bazıları. Bu yani peygamberimizin kabahati değil haşa. O insan kendisi değişmek istemiyor, değişmeyi göze alamıyor. Bundan kaynaklanıyordu. İnsanların tabiatlarını, mizaçlarını bilecek. Kaç çeşit insan var? Şimdi baktığı zaman insanı tanıyabilecek. Sert mizaçlıları yumuşatmayı bilecek. Sert kalpleri, kalbi yumuşatmanın yöntemlerini bilecek. Velhasılı bir psikiyatrist gibi, hatta ondan daha da ileride. Çünkü psikiyatrist ismini bilir hastalığın falan filan, ama kimi iyileştirmiş, hangi psikiyatrist kimi iyileştirmiş? Yaptığı şey sadece uyuşturucu haplar vermek, başka bir şey değil. Hangi haptan ne kadar vereceğini biliyor. Onun dozunu biliyor. Bu kadar. Hangi mesela haset diyelim var. Hangi hasetçiyi iyileştirmiş? Kin var mesela. Hangi kinci adamı iyileştirmiş? Aslında şeyhler bir bakıma gerçekten şeyh olan birisi aynı zamanda psikiyatristtir de yani. Hem de sonuç alan bir psikiyatristtir. Normal psikiyatristler sonuç almıyor ki. 3 gün sonra geri hastalık nüksediyor hemen. Verdiği ilacın tesiri geçince yani iyileştirmiyor. Sadece o kişi düşünemez oluyor. Düşüncesi ağırlaşıyor. Ve o hastalıktan kurtulmuş gibi görünüyor sadece. Aslında yerinde duruyor hastalık. Ama hakiki bir İslam davetçisi, şeyh, mürşid gerçekten de biiznillah tedavi edebilir. Eğer hakikaten bu işin erbabıysa. Ve bu uzun yolculuk, seyir ilallah 4 merhalede daha evvel de biz bazı merhaleler anlatmıştık, seyri ilallah'ın merhaleleri. Şeyh burada müridini bazı merhalelerden geçirecektir. İşte onlar da 4 merhale olarak sayılmıştır. Tevbe merhalesi, yani günahlardan tevbe makamını eriştirir önce. Demek işin başı tevbeyle başlıyor. İşin başı tevbe. Tövbe etmeden insan kendine memnunsa, kendi bir şey zannediyorsa zaten iflah olmayacaktır yani. Evvela tövbe edip suçunu kabul etmesi lazım. Kabul etmiyorsa bir şey değişmeyecektir. Kendini iyi görüyorsa bir şey değişmeyecektir. Şeyh ne yapsın yani? İkinci aşamada dünya sevgisinden ahiret sevgisine intikal etmesini sağlamalı. Yani tövbeden sonra ahiret sevgisini kalbine koymalı. Bunun üzerinde durmalı. Ondan sonra günahları terk etmeye, o makama, o merhaleye geçirmeli. Ve sonra kainatı müşahede, yani kainat kitabını okuma aşamasından onu daha yükseğe çıkartıp Allah'ı müşahede makamına getirmeye çalışmalı. Yani sıfattan zata geçiş, eserden isimlere, isimlerden de zata geçiş. Eserler Allah'ın isimlerini gösteriyor. İsimler Allah'ın sıfatlarını. Sıfatlar Allah'ın zatını. Böylece eserden zata geçiş, kademe kademe. Yani kainat kitabını okuyor. Buradan Allah'ı artık anlamaya başlıyor. Allah'a müşahede ediyor. Artık kainat kitabını okumaya pek ihtiyacı kalmıyor. Tabii ki yine de okuyor da her baktığı şeye yine ibret nazarıyla bakmaya devam ediyor. Ama fazla ihtiyacı kalmıyor aslında artık. Kainat kitabından Allah'a ulaşıyor. Hani geçen de anlatmıştım Şems-i Tebrizi'nin o bir zata söylediği şeyi. Ne haber diyor hani. O da diyor şeyhim ne olsun işte önümüzdeki diyor leğende gökteki ayı izliyoruz. Müşahede ediyoruz. Ayın gölgesi düşmüş yani oradan yani direkt bakamıyorum yani. Önümdeki leğende görüyorum yani kainat kitabını okuyorum. Oradan Allah'ı yani müşahede ediyorum. O da diyor ki niye boynunda ur mu var ki başını kaldırıp da bakmıyorsun direkt. Leğene niye bakıyorsun? Demek istiyor ki yani bu da mümkün. Yani eserleri artık bırakıp direkt Allah'ı müşahede edebilmek öyle bir makam var yani. Mümkün yani. İhsan makamı. Allah'ı görüyor gibi olabilmek. Yani artık eserlere bakmaya bile gerek görmeyip bu nasıl olur? İnsan evvela çok sayıda bakar, bakar, bakar, tefekkür eder, eder, eder. Artık öyle bir hale gelir ki artık bakmaya gerek görmez hale gelir yani. O kadar emin olur ki Allah'ın gücünden, kudretinden, sanatından, ilminden. Çünkü o kadar bakmıştır ki yani artık bu yaratıcı her şeye kadirdir demektedir yani. Canı gönülden hiçbir şek şüphe olmadan vesveseler artık tamamen kapanmıştır yani. Vesveseler artık yol bulamıyor yani. Kalbine ulaşamıyor. O noktaya gelmiştir. Böyle olan bir insanın artık çok fazla kainatı müşahede etmesi de şart değildir. O yüzden Bakara'da Allah'ı ispat eden 7 madde sayılırken Ali İmran'da bu 2'ye indirilmiştir. Denilmek isteniliyor ki yani zamanla baktıklarınızı azaltabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok bakarsan o kadar da meşgul eder insanı. Bir müddet bak, bakmasan olmaz. Bir müddet bak ama bil ki bunun da üzerinde bir makam var. Baktıklarını azalt. Direkt Allah'ı görmeye başlaya. Yani kainatı müşahededen Allah'a müşahedeye yükselmen mümkün. Ama yine de ara sıra yine bakman lazım kainata da. Onu tazelemen de lazım. Çünkü 7'den 2'ye indirildi. 0'a indirilmedi. Yine ara sıra bak yani. Yani inne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafi leyli ven nehar le ayatin li ulil albab. Göklerin yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ard arda gelişinde akıl sahipleri, temiz akıl sahipleri için, şer'i akıl sahipleri için deliller vardır. Yani 2'ye indiriliyor. Bak da fakat zamanla da indir. Çünkü sürekli de böyle her şeyle bakarsan hep onunla meşgul olursun. Halbuki asıl olan, maksut olan Allah'tır. Kainat da değildir yani. Kişinin asıl maksudu Allah olmalı. Cennet de değil yani. Huriler de değil aslında. Ama hani cennet için çalışsa, Caiz mi? Caiz. Herkes kendi seviyesince. Cennet de derece derece. Cehennem de. Yani cennet için çalışsa caiz mi? Caiz. Ama mesela birisi cennet için de değil, Allah için, Allah'ı sevdiği için yapabiliyor. O düzeye gelmişse, bu kadar Allah'ı hissediyorsa, ihsan makamına gelmişse, lütfen sen de onu kıskanma canım. O, ben cennet için de değil, Allah'ı o kadar seviyorum ki cennet aklıma bile gelmiyor. Yunus'un dediği gibi cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri mi diyor, ne diyor? Onu isteyene ver diyor, bana seni gerek seni diyor. Şimdi mesela bunu da kınamanın da bir alemi yok. Bu nasıl laf falan, cennet hakkında böyle konuşulur mu demenin gereği yok. O cenneti küçük görmek demek değil ki. O Allah'ın yanında cenneti küçük olduğunu söylüyor ki bu da doğrudur zaten. Allah cenneti kendinden daha mı güzel yaratır, yarattı? Yaratır mı ki? Niye yaratsın ki? Allah kendinden güzel bir şey neden yaratsın ki? Bunu anlayabilen bir kalp cenneti değil Allah'ı arzu edebilir. Çünkü Allah en güzelidir. Allah'a gören cenneti görmeyecek bile gözü. Ehli cennet Allah'a ara sıra bakacak. Allah'ı gördükleri zaman cenneti gözleri görmeyecek. Allah çünkü çok daha güzel cennetten. Ne var bunda? Anlayamayan taş kalpliler anlayamıyorlarsa benim bu misalimle anlasınlar bari. Allah kendinden daha güzelini yaratmamıştır. Cennet de Allah'tan daha güzel değildir. Acaba şimdi anladın mı taş kalpli? İtiraz ediyordun. Bu nasıl iş deyip tasavvufu inkar etmek için bunu kullanıyorsun. Tasavvufta işte böyle şeyler söyleniyor. Bu saçmalık değil mi? Allah Kur'an'da cennetini överek anlatıyor. O zaman niye överek anlatıyor? Bize cenneti sevdirmek istiyor. Ne var bunda? Falan. Tamam. Sen de öyle yap. Sen de cennet için çalış. Sana bir şey diyen yok. Allah senin gibiler için cennetini övüyor. İsteyenler onu istesin. Huri istesin. Tamam. Allah bir şey demiyor ki. Ama birileri de o makamı da geçmiş de Allah'a aşık olmuşsa sana ne oluyor? Niye kıskanıyorsun? Senin gelemediğin düzeye gelmişse adam. Anlayamadın mı hala? Ben de seni anlayasın diye sana bir şey söylüyorum. Diyorum ki Allah kendinden güzeli yaratmamış. Niye yaratsın diyorum. Anlamıyor musun hala? Bunu anlamış bir kalp. Madem ki en güzel Allah'tır. O halde Allah için yapacağım diyor. Sana ne oluyor yani? Ne taş kalbin var ya senin? Bazı kalpler var içinden su fışkırır, bazı taşlar var içinden su fışkırır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bazı kalpler var diyor taştan da katıdır. Çünkü bazı taşlar var ki içinden su fışkırıyor. Demek istiyor ki yani sizin kalbinizden ölelerin öyle kalpler var ki yani taş kadar bile yumuşak değil. Taştan da sert yani. Anlayamıyor. Sene 90 ve 89 tartışmıştık böyle birkaç kitap yazmış birisiyle. Malatya'da. Bunu reddediyordu. Rahmetli oldu şimdi. Reddediyordu. Böyle şey mi olur diyordu. Yani cennet için yapıyorum ben diyordu lan şeyi, amellerimi. Yap tamam. Yani sen de seviyen bu demek ki. Herkes kimi cehennemden korktuğu için, kimi cenneti arzuladığı için, kimi de müsaade et de Allah'ı çok seviyor. Cennet de gözünde yok, cehennem de gözünde yok. Ama bu cenneti küçük görmek değil. Tabi cennet güzel. Tabi cehennem çok korkunç. Tabi ki cehennemden de korkuyor. Ama onun için değil. Aslında Allah'ı sevdiği için yapıyor yani. Böyle iddia edenler, böyle yani reddetmek için bahane arayanlar olabiliyor. Evet. Kitapta yeniden şey meselesine temas etmiş. Bir tekrar var kitapta. Ona ben girmeyeceğim. Şeyh olmayan şeyhin şeytandır sözünü tekrar ele alıyor. Bu söz kimler için doğrudur, kimler için doğru değildir? İlim sahibi olmayanlar için, ilim sahipleriyle oturup kalkmayanlar için doğrudur. Tabii ki bir yol gösteren olmazsa şeytanın oyuncağı olacaktır. Ama ilim sahibi olanlar için onların şeyhi kitaptır, Kur'an'dır, sünnettir. İlla da gidip bir şeyhe bağlanmasını kimse isteyemez. Böyle bir hak kimsede de yoktur. Böyle bir şeyhe bağlanmadığı zaman da onun şeyhi şeytandır demek tamamen Kur'an'a, sünnete ters bir laftır. Çünkü birçok alim tarih boyunca bir şeyhe bağlanmamıştır ama Kur'an ve sünnet onların şeyhi olmuştur ve doğru istikamette de gitmişlerdir. Hatta şeyhler gelip onlardan fetva almıştır. Onlardan yol göstermesini istemiştir. Yani ilim zaten bir şeyhtir yani. İlim zaten bir yol göstericidir. O meseleye tekrar burada bir daha girmiş. Evet. Beyat konusunu da demin anlattık. Demek şeyhe yapılan beyat bağlayıcı değil. Cemaate yapılan beyat bağlayıcıdır. Siyasi beyat odur çünkü. Ve tarih boyunca eskiden İslam devletleri zamanında bir halifeye beyat vardı. Bir de bazı insanlar bir tarikata gidip şeyhe beyat ettikleri de olurdu. Bu şeyhe beyat devam etti. Halife kalkınca yeryüzünden halifeye beyat, siyasi beyat unutulmaya başlandı. Halbuki asıl olan odur. Yani Kur'an'da geçen beyat-ı rıdvan da siyasi beyattır. İtaat ve cihat üzerine yapılan beyattır. Asıl beyat odur. Şeyhe yapılan beyat aslında hiçbir bağlayıcı özelliği yoktur. Ve ondan dönse de yine bir şey olmaz. Eğer yemin etmişse yemin kefareti öder. O kadar. Yemin kefareti ödemesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? O da kullandığı ifadeye göre, beyat esnasında kullandığı ifadeye göre değişir. Şeyhe yapılan beyatte, cemaatteki beyatte ise cemaatteki beyatte bağlayıcıdır. Siyasi bir beyat olduğu için itaat etmesi farz olur. Bundan dönmesi caiz olmaz ama bir şer'i bir mazerete binaen, mesela diyelim ki gittikleri yolun yol olmadığını şer'an anladıysa, gerçekten anladıysa, yok nefsi bir takım şeylere dayanarak da ayrıldıysa günahkar olur. Beyatından dönmüş sayılır. Fetih suresinin 10. ayetinde kim beyatından dönerse diyor, kendi aleyhine dönmüş olur. Kim beyatına sadık kalırsa o da kendi lehinedir. Allah onun mükafatını verecektir. Demek ki beyatten dönmek, şeyhe yapılan beyatten dönmek caiz. Çünkü o zaman bağlayıcı değil. İmama yapılan beyatten dönmek caiz değil ama imam olmadığı ortaya çıktıysa şer'an, o zaman dönüş caiz. Ve yine de bakılır, yemin kefareti gerekir mi, gerekmez mi? Yemin kefareti gerekiyorsa verilir, gerekmiyorsa zaten verilmez. Ama böyle eften püften bir mazeretle ayrılmış ise günahkar olmuş olur. Beyattan dönmüştür ve Fetih suresinin 10. ayetinin kapsamına girer. Çünkü yok bana ters baktı, yok bana işte şunu dedi, yok bana bilmem ne dedi filan. Böyle bir sebeple ayrılmak haramdır ve beyatten dönmek olur bu. Evet.
Hocam cemaatte imama yapılan beyat faraizidir. Mazereti sunarak geçerli bir mazeret sunarak ayrılmışsa ayrı. Fakat kişi diğerimkine bir mazeret beğendirirken.
Geçerli mazeret de şöyle. Yani onun mesela gidilen yolun yanlışlığı Kur'an'la sünnetle meydana çıktıysa veya onda o sıfatların olmadığı kesin ortaya çıktıysa, ama yok, kişi kendine göre öyle görmek istiyor. O zaman Allah'la kendi arasında, yani resmen yalan söylüyor. Hatta bir de iftira, yani beyatından dönme günahına girdiği gibi bir de iftira günahına girmiş olur. Yani aslında o kişi ehil görmediğinden değil, herkes ehil görüyor. O, bir tek o ehil görmüyor ise bu kendi günahıdır. Bir de iftira etmiş olur yani. Ayrıca bir günaha daha girmiş olur.
Yani onu hocam mesela imam veya cemaatin gidişatıyla yapmış olduğu plan ve programları devkine, Kur'an ve sünnete kendince ters görülür. Fakat aslında ters değildir. Ama kendi aklınca,
evet,
kendi düşüncelerine, kendi tartılarına göre ters görüyor. Bilmeyerek devkine. Fakat o öyle biliyor, doğru biliyor. Bu şekilde ayrılmış olan, beyatinden dönmüş olan yine günahkar oluyor.
Olur. Çünkü eğer buna günahkar olmaz dersek, o zaman herkes zaten bir mazeret söyler. Herkes zaten bir şey söyleyecek. Niye ayrıldın dendiğinde bir şey diyor zaten yani. Yani mesela diyelim ki bir adamın karısı mesela kendine ayrılıp gidiyor. Beyat nikah gibi bir şey. Alışverişte imza atmak, nikah, beyat hep aynı. Bağlayıcıdır yani bunların hepsi. Şimdi mesela senin karın diyelim senden ayrılsa gitse, kendince mesela seni koca olarak layık görmüyor. Yani bu durumda onun öyle görmesi önemli değil ki. İslam'a göre nasıl yani durum? Yani bu durumda fıkıh karar verecek yani. İslam hukukuna göre karar verilecek. Yoksa yani birçok insan yanlış düşünür ve zaten kaçmak istiyordur, ayrılmak istiyordur. Bir şeyler de söyleyecektir mutlaka yani. Der mi yani benim yordum ekşi? Der mi yani ben korktum? Der mi yani benim işime gelmedi? Der mi benim nefsime ağır geliyor? Der mi? Demez yani. Bir şeyler söyleyecek yani. O kadar yiğit adam kaç kişi ki yani? Nerede öyle yiğit adam yani? Kendinde hata olduğunu söyleyebilecek, ben kaldıramıyorum, bende hata diyecek. Kaç tane yiğit adam var o kadar? Mutlaka bir şeyler bahane söylüyorlar. Budur yani bu. Onun için kendince öyle görüyor olsa bile, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهِ وَلَوْ اَلْقَى مَعَذِيرَهِ İnsan kendi nefsinde olanı çok iyi görür. Bazı mazeretler ortaya atsa bile. Şundan dolayı, bundan dolayı falan filan dese bile çok iyi bilir ki aslında nefsine uymaktadır. Bunu çok iyi bilir. Nefs daha şeyi, vicdanı diyelim, ona doğruyu söyleyecektir. Vicdan. Ama o gün, ama bir sene sonra, ama iki sene sonra vicdanı ona söyleyecektir onu. Yanlış yaptın diyecektir. Hiç kimse böyle mazeretlerle günahsızım diyemez. Bir mazeretim var nasıl olsa diyemez. Peygamberimiz Ammar bin Yasir'i bagî bir topluluk öldürecektir dedi. O kötü savaşta, acı savaşta Hazreti Ali ile Muaviye arasında olan o olaylar sırasında Ammar bin Yasir İmam Ali tarafındaydı. Muaviye tarafından birisi onu öldürdü, şehit etti. Herkes bu hadisi biliyordu. Herkes biliyordu Ammar'ı kim öldürecek acaba diye merak ediyorlardı. Çünkü kim öldürürse o bagidir. İmama karşı gelen demek bagi. karşı gelmek. Karşı gelenlere de bu isim veriliyor. Meşru bir imam varken tabii ki onların da kendince bir takım sözleri vardı. İşte şundan dolayı, bundan dolayı falan filan. Tamam. Yani onlar da biz keyfi karşı geliyoruz imama demiyorlardı ki zaten. Hepsi bir şey söylüyor. Hariciler de mesela kendilerine göre haklılar. Hazreti Ali'ye karşı geliyorlar. Ona karşı gelen o kadar çokmuş ki mübarek çok çekmiş yani. Çok çekmiş. Halbuki meşru bir imam. Kendisi ne diyor mesela Nehcül Belaga'da geçer. Diyor ki şu dünyanızın diyor benim gözümde keçinin pisliği kadar değeri yok. Ondan bile daha değersiz. Bu işi ben istemedim. Siz beni zorla bu işe seçtiniz diyor. Bu işe beni mecbur ettiniz diyor. Ben demedim beni imam yapın. Siz beni imam yaptınız diyor. Sonra da bana karşı geliyorsunuz. Yani rahmetli çok çekmiş. Herkesin kendince bir mazereti var ama herkes diyor ki ya efendim işte Hazreti Osman'ın katillerini niye öldürmedin? Ya gücüm yok diyor. Nasıl öldüreyim? Adamlar Medine'yi işgal etmişler. Halifeyi öldürmüşler. Ben gücüm yetmiyor ki diyor. Ya Şam'dan bana destek ver ki ben bunlara gerekeni yapayım. Şam ordusu gelsin, beni desteklesin ki. Yok, Şam ordusu diyor ki önce sen onların dersini ver, ondan sonra biz sana beyat edelim. Ya ben gücüm yetmiyor diyor. Şam'a ihtiyacım var. Öyle. Hariciler diyor ki yok sen hükmü Allah'a bırakmadın. Hakeme bıraktın. İmamlıktan düştün. Kafir oldun. Niye savaşmadın Muaviye taraftarlarıyla sonuna kadar? Bir tane adam kalmayana kadar. Kim haklıysa Allah onu desteklerdi. Hükmü Allah verecekti. Yani sanki hükmün Allah'a ait olması demek savaşmak demekmiş sanki. Sanki hakem hüküm verirse sanki Kur'an'a göre hüküm vermiyormuş gibi. İlla kan mı akacak yani? Mesela onlar da kendince bir böyle bir mazeretleri var. Hükmü Allah'a bırakmadın. O halde sen bu ayete göre kafir oldun diyorlar Hazreti Ali'ye. Sana tabi olanlar da bir kafire tabi olduğu için kafir oldular. Muaviye de sana sen meşru bir imam olduğun için sana karşı geldiğinden dolayı kafir oldu. Ona tabi olanlar da bir kafire tabi olduğu için kafir oldular. Yani bütün ümmet-i Muhammed kafir, bir tek bu hariciler Müslüman. Şimdi mesela bunların da kendince bir mazeretleri var ve bir tevilleri var kafalarına göre. Ama bu tevil kabul olur mu? Olacak mı yani kıyamet gününde bu tevil kabul olur mu? Sen bir imama karşı geliyorsun ve saçma sapan bir takım mantıklarla. Böyle mantık herkes bulabilir böyle bir mantık ya. Herkes bulur ya. Böyle bir şey kabul olur mu? Bu yani ben işte bir mazeretim vardı. Bence ben öyle görüyordum. Senin ne gördüğün önemli değil. İslam ne görüyor? Sen sordun mu bir alime İslam fıkhına göre bu durumda benim şöyle yapmam caiz mi, ayrılmam caiz mi diye sordun mu? Yok. Seninki ne? Eften püften bir takım şeyler. Sence o mazeret Allah katında mazeret mi değil mi? Yani bir kadın mesela diyelim ki senden ayrılıyor. Senin karın mesela senden ayrılıyor. Şer'an caiz kılacak bir mazereti yok. Ama ona göre mazeret. Mesela diyelim ki o senden 3 tane pardösü istedi. Sen bir tane aldın. Misal. Dedi ki şu koltuğu değiştirelim. Sen değiştirmedin. Dedi ki işte şunu istiyorum almıyorsun. Bunu istiyorum almıyorsun. Ben böyle yaşayamam. Ara sıra beni gezdirmiyorsun. Parka götürmüyorsun. Kebap yedirmiyorsun. Böyle bir pikniğe götürmüyorsun. Ben buna dayanamam. Ben böyle alıştım baba evinde. Ben böyle isterim. Ben buna dayanamam. Ben o zaman mazeretliyim, haklıyım. Ben o zaman sana ayrılabilirim. Hadi bana eyvallah diyemez. Diyemez. Haram işlenmiş olur. Böyle şey olmaz yani. Ama efendim ben işte kendimce haklıyım. Ben böyle gördüm ailemde. Olabilir. Böyle bir hakkın yok senin şer'an yani. Hatta Hanefi mezhebine göre fakirlikten dolayı dahi boşanma davası açamaz. Kocam işte fakirdir falan filan deyip boşanma davası açamaz. Ama o kadına göre bir mazeret. Yani bunlar kabul edilemez. Veya mesela iki tane ortak diyelim. Ortağı mesela birisi birine ayrılmak istiyor ve niye? İşte eften püften bir şey söylüyor. Bu caiz olamaz böyle bir şey. İmza attın mı sen? Attın. Veya konuştunuz mu? Konuştunuz. Tamam, bitti. Sen anlaşmaya bağlı kalmak zorundasın. Ondan izin alacaksın. O izin verirse çıkabilirsin ortaklıktan. Çünkü senin ayrılman demek, onun işini sakat etmen demek. O sana güvenerekten bu işe girmiş. Sen nasıl onun işini sakat ediyorsun yani? Anlaşmaya bağlı kalmak zorunda. Peygamberimiz buyuruyor, el müslimun inde şurutihim. Müslümanlar şartlarına bağlı kalırlar. Ne demiş ona? Beyat zaten şartların üzerinde çok daha ağır bir şeydir. Bir ağırlığı vardır beyatın. Oyuncak değil yani. Çocuk oyuncağı mı bu? Kendince eften püften şeyler söylüyor. Bunlar, o kendini haklı görebilir Allah katında ama öyle değil. Ve bu günahından dolayı cehenneme girebilir. Allah bağışlamazsa cehenneme girer. Yani bunun beyattan dönmeyi caiz kılacak durumlar bellidir. İslam fıkhına göre karar verilecek. Böyle herkes kendi kafasına göre olursa ve biz de bunları mazeret görürsek bu işin sonu gelmez. Fıkıh ne diyorsa o yani.